Olayların perde arkası, eksik bırakılan cümleler, satıra sığmayanlar, soru soran, araştıran, köşe kenarlarına ışık tutan habercilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz, yaz yaz.
Radyo Sputnik'ten herkese merhaba, ben Fethi Yılmaz. 30 dakika isimli yeni programla karşınızdayız. Peki bu 30 dakikada ne yapacağız? Soruyu yanıtlamadan önce frekans bilgilerimizi paylaşalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2 frekanslarıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sputniknews.com.tr adresine girerek Türkiye'nin ve dünyanın her bölgesinden bizlere ulaşabilirsiniz. Üstteki Sputnik internet sitesindeki radyo bandını tıklayarak programlarımızı da dinleyebilirsiniz. Şimdi tekrar soruya dönelim. 30 dakika programında ne yapacağız? Bu soruya yanıt arayalım. Yaz, yaz, efendi, yaz. Bu programda yazılarda daha çok olgu, hakikat olan isimlerle yan yana geleceksiniz. Onları paylaşacağız, onları derleyeceğiz sizinle birlikte. İlerleyen dakikalarda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu programımızın konuğu olacak. Bu arada unutmadan bir anket şu an Sputnik Telegram hesabında bir anketimiz var. Hangi gazetenin köşe yazarlarını takip ediyorsunuz diye bir anket sorusu sorduk. Oradan da Sputnik Telegram hesabına girerek radyo alt-tire Sputnik Telegram'a yazarak oradaki kanalımızdan ankete katılabilirsiniz. Tabii anketten sonra Yaşar Kemal'in güzel bir sözü var şairimiz. Gazetecilik bir yaratıcılıktır. Gazete okuyucusu kendini yetiştirir diyor. Aslında gazete, aldığımız gazeteler, okuduğumuz gazeteler bir anlamda siyasi tercihimizi de, politik tercihlerimizi de ortaya koyuyor. Bu anlamda gazete takibi çok önemli. Yazı hala geçmişte olduğu gibi önemini devam ettiriyor ki keza 5000 yıl önce, 5000'i aşkın yıl önce gazeteyle, affedersiniz, yazıyla ilk tanışmamız oldu. Ve yazı bugün hala önemini koruyor. Sabahattin Ali'nin bu anlamda güzel bir ifadesi var. Tabii gazetecilik, yazı dediğimiz şey gazetecilikle birleşince, hakikatle birleşince çok daha kıymetli bir hal alıyor. Sabahattin Ali de bunu ageless bir kalemden dile gelen hakikat, sen devleri bile korkutacak kadar mı korkunçsun diyor. Bunu tabii bu cümlenin içinde çok büyük bir anlam var. Gerçekten Türkiye yakın tarihine baktığımızda gazetecilerin elinde hakikatle buluşan kalemin aslında iktidarlar ya da sermaye sahipleri neyse onlarla ilgili ciddi korkunç, korkutacak bir boyuta geldiğini de anlatıyor aslında. İlk programda girizgahı biraz uzun tutuyoruz. Programın ne olduğunu, programda neler yapacağımızı bu 30 dakikada köşe yazarlarına yer ayıracağız. Köşe yazarlarını okuyacağız. Tabii dediğim gibi içerisinde olgu olan, hakikat olan köşe yazarlarını programda yer vereceğiz. Ancak tabii kulislere de ara ara yer vermeyecek değiliz. Biliyorsunuz Türkiye'de siyaset kulissiz olmaz. Köşe yazarları kulis yazmayı da bir anlamda da severler. O yüzden kulislerle de programımıza devam edeceğiz. Şimdi isterseniz yazılarla devam edelim. Biliyorsunuz 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden Can Atalay Hatay Milletvekili olarak seçildi. Ancak kendisi Gezi davası kapsamında cezaevinde, kendisi hakkında 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezası verilmişti. O karar şu an Yargıtay incelemesinde, o yüzden tutuklu diyebiliyoruz. Yargıtay'daki süreç tamamlandığında insanlar için Yargıtay'daki süreç tamamlandıktan sonra hükümlü denebiliyor. Bununla ilgili T24'ten avukat Fikret İlkiz Adalete Bakanlar Ayıptır başlıklı bir yazı kaleme aldı. Fikret İlkiz önemli bir avukattır. Kendisi üniversitelerde ders de verdi ve insan hakları konusunda özellikle yazıları, makaleleri çok çok takip edilen bir isimdir. O yüzden yazısı bu anlamda önemli. Yazısında da Can Atalay'ın cezaevinde olmaması gerektiğini uzun uzun teknik bir şekilde bütün hukuki terminolojiyi de işin içine katarak uzun bir şekilde anlatıyor. Ancak açık olan bir madde var üstüne kendisi basa basa yazısında bir iki defa da tekrar ediyor. Anayasanın 83. maddesi. O madde şöyle diyor: TBMM'nin rızası olmadıkça seçilmiş bir milletvekili görevi süresince hiçbir şekilde tutulamaz, tutuklanamaz, sorgulanamaz ve yargılanamaz. Şimdi biliyorsunuz milletvekillerinin aynı zamanda dokunulmazlıkları var ve bu dokunulmazlık zırhı da deniyor buna. Aslında bu biraz bunun için var. Milletvekillerinin özellikle kürsüden yaptığı konuşmalarda herhangi bir soruşturmayla karşı karşıya kalmamaları gerekiyor. Bunun için bu dokunulmazlık var. Tabii farklı yüz kızartıcı ya da işte terör suçları vesaire işlendiğinde milletvekilleri için de o zaman meclise bir dokunulmazlık dosyası geliyor ve çoğunluğun oyuyla bu dokunulmazlık dosyası kaldırılıyor ve milletvekilleri için de yargılama yolu açılıyor. Ancak Can Atalay için şu an Yargıtay'da dosyası ve gerekli başvurular da yapıldı. Fikret İlkiz de buna anayasanın 83. maddesine gönderme yaparak aslında Can Atalay'ın şu an cezaevinden milletvekili seçildiği için anayasal hükmünü de hatırlatarak mecliste olmaması gerektiğini, affedersiniz düzeltiyorum, cezaevinde olmaması gerektiğini söyleyerek bir an önce salıverilmesi gerektiğini söylüyor. Keza bununla ilgili yazısının devamında tırnak işini okuyacağım aynen çok kısa. Özet geçiyorum size çünkü çok uzun ve teknik bir yazı. Seçilmiş milletvekilinin yasama faaliyetine kısıtlamasına yönelik müdahale sadece onun seçilme hakkına değil, aynı zamanda onu seçerek meclise gönderen seçmenlerinin serbest iradesini açıklama hakkına yönelik de bir müdahale demektir diyor. Bunu şunu demek istiyor, biraz daha ayrıntılandıralım bu cümleyi. Tabii ki milletvekili seçiminde işte 14 Mayıs'ta oy kullanılıyor ve binlerce seçmen bir partiye ya da bir bağımsız da olabilir vekile oy veriyor. Bu anlamda binlerce insanın aynı zamanda oyunun da tutuklu, oyunun da işlevsiz olduğu ve tutuklu olduğu anlamına geliyor. Ve bu anlamda Can Atalay'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini teknik detaylarıyla anlatıyor Fikret İlkiz. Diğer konu başlığımız Avrupa Birliği ile vize krizi. Geçen yılda benzer bir tabloyla karşı karşıya kalmıştı Türkiye. Aslına bakarsanız zaman içerisinde yani geçmiş son 5 yıla baktığımızda artarak bu vize krizi devam ediyor. Tabii bununla ilgili çeşitli tartışmalar da var. Bugün birçok köşe yazarı bunu gündemine aldı, köşesine taşıdı vize krizini. Bununla ilgili Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya daha önce yaptığı açıklamada şunu söylemişti: 2022'de Türkiye'de gerçekleştirilen Schengen vize başvurularının red oranı %15 iken bu yıl %50 civarında yükseldi dedi kendisi. Tabii bu şunu gösteriyor biraz, zamanla yani yıllara böldüğümüzde vize Avrupa Birliği'nin sadece Avrupa Birliği de değil, bu anlamda İngiltere ve Amerika'da da Türk vatandaşlarının, özellikle yurt dışına gitmek isteyen Türk vatandaşlarının vize kriziyle karşı karşıya kaldığı durum yıllara yayılarak devam ediyor, artarak devam ediyor. Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendilerine Türkiye'de yaşanacak bir göç dalgası olacağından endişe ediyor. Bu algıyla da vize başvurularının önünü kesiyorlar dedi. Bu açıklamaya ben bir şerh koyarak katılıyorum. Çünkü sadece Türkiye'de buradan tabii hemen bir göçmen, Türkiye'deki sığınmacı ya da göçmenlerin vatandaş yapılması anlamını çıkararak böyle bir engellemeyle karşı karşıya kalındığını söylüyor eski Turizm Bakanı. Ancak tek neden bu değil. Görünen o ki Türkiye'de aslında Avrupa'nın ya da ABD'nin, İngiltere'nin Türkiye'yi Avrupa'nın dışında hissettirmek, Avrupa'nın dışında görmek gibi bir algı söz konusu. Bu anlamda bunu sadece göçmenlerle ya da Türkiye vatandaş yapılan sığınmacılarla açıklamak çok doğru olduğunu düşünmüyorum ki. Keza Fatih Çekirge, Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge de yazısında eski Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar'ın vize başvurusunun dahi reddedildiğini yazdı. Hatta kendisi Kızılay Başkanı, eski Kızılay Başkanı bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak beni Kızıl Haç Başkanı'na sorun dedi. Çünkü kendisi görevi süresince ve görevinden sonra da Avrupa'da birçok kez toplantılar yapmış, ziyaretlerde bulunmuş bir isim. Haliyle bunu sadece Türkiye'deki sığınmacılara vatandaşlık verilmesiyle açıklamak doğru olmadığını düşünüyorum. Keza Fatih Çekirge yazısının devamında red gerekçelerine de dikkat çekiyor. Özellikle 10. maddeye vurgu yapılıyor. 10. maddede aynen şöyle diyor: planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir. Şimdi açıklanan, yani red gerekçelerine baktığımızda Avrupa Birliği'nin aslında bunda kasıt aramamak imkanı yok gibi görülüyor. Çünkü bazı insanlar, kimisi işte kısa süreli tatiller için, zaten bilmeyenler için söyleyeyim, vize başvuruları yapılırken bir tarih de seçiliyor. Yani işte bir hafta, 10 gün vesaire, böyle bir sınırlamayla da başvuru yaparken başvuru yapacak kişi bunları bildiriyor. Buna rağmen böyle bir gerekçeyle red yemek açıkçası çok bahsettikleri 10. maddeki açıklamayla da çok karşılanabilir değil açıkçası deyip diğer yazıya geçelim. Ekonomim sitesinden Ali Ekber Yıldırım yazısının başlığı "Yüksek kira et ve süt kurumuna mağaza kapattırıyor" başlıklı. Evet, yüksek kiralar özellikle kentlerde yaşayanlar için ciddi bir sorun. Uzun zamandır bu böyle. Yani yaklaşık 2 yıldır ve sürekli artarak devam ediyor. Daha önce hükümet bununla ilgili biliyorsunuz bir %25'lik kota getirmişti. Ancak geçtiğimiz dönemde kabinede de bu bir tartışmalara neden olmuştu. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ya soru, çünkü %25 zammın üstüne çıkanlar için bir hapis cezası ya da bir şekilde para cezası cezalandırılmaları konuşulmuştu. Ancak Bekir Bozdağ bir serbest piyasada olduğu için üstü kapalı bir şekilde bunun aslında çok mümkün olmadığını söylemişti. O yüzden şimdi Ali Ekber Yıldırım'da benzer bir durumun et ve süt kurumun mağazaları için geçerli olduğunu söylüyor. İşte Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Çankaya'daki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde aylık 700 bin liralık yüksek kira nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Kampüsü'nde bulunan Alparslan Türkeş Caddesi'ne taşınmış 700 bin liralık bir kira. Biliyorsunuz Et ve Süt Kurumu Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı. 700 bin liralık bir kira çok ciddi, yüksek bir kira. Bu yüzden bu kirayı karşılayamadığı için taşınmak zorunda kalmış Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazası. Sadece bununla da sınırlı değil. Aynı şekilde Eskişehir Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlük Hizmet Binası'nda satış mağazası Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Eskişehir Yolu güzergahındaki Lodumlu Kampüsü'ne taşınmış. Buradan milli emlaktan yer alınarak tahsil edilecekmiş. Burada satış yapılacak. Keza Ankara'da da Kızılay'daki satış mağazası yüksek kira talebi nedeniyle yenilenmemiş ve başka bir ulustaki başka bir mağazaya taşınmak zorunda kalmış. Tabii konuyla ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan da bir açıklama geldi. Ali Ekber Yıldırım yazısında buna da yer veriyor. Kiralar nedeniyle farklı yerlere taşınmaları söz konusu. Sadece İzmir'de yüksek kira nedeniyle kira karşılanamamış, kira talebi karşılanamamış. Bu sebeple kapatmak zorunda kalmışlar. Et ve Süt Kurumu'nun ülke genelinde 13 ilde toplam 16 satış mağazası var. Bu mağazaların 9'u da kuruma ait kombinaların içinde. Yani toplamda Et ve Süt Kurumu'nun 13 ilde 16 mağazası var. Tabii Et ve Süt Kurumu önemli bir kurum. Özellikle et fiyatlarındaki artıştan sonra toplumun bir nebze de olsa et ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir kurum. Ancak yeterli mi? Tabii ki değil. Çünkü sadece 13 ilde 16 mağazası var. Keza Et ve Süt Kurumu dahi artık yüksek kiralar nedeniyle artık kar etme amacı taşıyan bir kurum değil. Ancak kendini dahi döndüremediği için bir şekilde mağazalarını kapatmak ya da işte farklı bir yerlere, devletin daha çok tahsis ettiği, kira gelirinin daha düşük olduğu yerlere taşınmak zorunda kalıyor. Şu an Et ve Süt Kurumu'nda fiyatları da verelim. Madem Et ve Süt Kurumu'ndaki kiralardan ve kapanan mağazalardan, taşınan mağazalardan söz ettik. Şu an Et ve Süt Kurumu'nda kıymanın kilosu 139 liradan, kuşbaşı etin kilosu da 159 liradan satılıyor. Biraz Et ve Süt Kurumu'nun tarihine de bakmak lazım aslında. Et ve Süt Kurumu işte 1 Ekim 1952 yılında kuruluyor. İlk etkinliğini 1953 yılında başlıyor. İlk olarak da Erzurum'da açılıyor. Aslında ilk kuruluş amacı et, süt ve işte balık dediğimiz işte bu et, süt ve balık bir şekilde et ve süt balıkla uğraşan sektörü geliştirmek aslında. Bunun için kuruluyor ancak daha sonra tabii mağaza sayısı 30'a çıkıyor. Uzun bir sürede Türkiye'nin ciddi anlamda et ihtiyacını bir şekilde karşılıyor. Ancak 1993 yılına gelindiğinde özelleştiriliyor. Özelleştirilince tabii eski etkinliği ve eski yoğunluğu da kayboluyor Et ve Süt Kurumu'nun. Bugün için geldiği nokta ise kısmen her ne kadar işte kooperatifler aracılığıyla da götürmeye çalışsa da bir şekilde kooperatif marketler var biliyorsunuz. Orada bazı ürünlerini satışa sunuyor. Ancak yeterli mi? Tabii ki değil. Buradan da işte kamuculuğun aslında bu anlamda bazı özellikle bazı sektörlerde kamuculuğun ne kadar önemli olduğunun da ortaya çıkıyor. Çünkü sadece toplumun et ve süt ihtiyacını karşılayabilmesi için özel sektöre yönlendirme yapmak çok da toplum yararına olmuyor. Evet, diğer yazıya geçelim. Asgari ücret. Bugün birçok köşe yazarının gündemiydi aslında asgari ücret. O yüzden tek tek hepsini okumak yerine biraz derleyerek sizlere anlatmak istedim durumu. Şimdi asgari ücret biliyorsunuz 1 Temmuz'da tekrar masaya yatırılacak. İşte işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir komisyon var. Ve bu komisyon 2 ya da 3 toplantı yaparak asgari ücreti belirliyor. Hem Ocak ayında hem de Temmuz ayında zamlar yapılıyor. Daha önce tabii bu yılda bir kez yapılıyordu. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle tekrar bu zam oranları, zam yapılma süreci 6 aylık periyotlara bölündü. Ve ikiye ayrıldı. Bununla ilgili kulis bilgilerini paylaşan birçok köşe yazarı var. Daha önce Vedat Bilgin, bir önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en az 500 dolar olması gerektiğini söylemişti. Ancak patronlar çok buna yanaşmıyor. 500 dolar çünkü kur artışını da dikkate aldığınızda şu an dolar 23 küsürde. Kur artışını dikkate aldığınızda 500 doların üstü 11,5-12'nin üstü gibi görünüyor. Patronlar çok buna yanaşmıyor ancak izleyeceğiz asgari ücretin neler olduğunu, nasıl bir zam yapıldığını. Ortalama 11 ile 12 bin lira arası bir fiyat bekleniyor şu an için. Telefon bağlantımız bir yandan arkadaşıma bakıyorum. Barış Terkoğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu programımızın konuğu. Barış hoş geldin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum, hayırlı olsun.
Çok teşekkürler, çok sağ ol Barış. Senin yazınla ilgili dün aslında yazıyı özetlemeye çalışırken bayağı bir zorlandım. Ben o yüzden biraz sana bırakacağım. Bir belediye başkanını anlatıyorsun. Evet. 1994 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan isim, hapisten kaçırılan belediye başkanı.
Evet.
İstanbul Beylikdüzü ilçesinde. Kısaca ben çok bahsetmek istiyorum dinleyicilere.
Evet.
Sonra sözü sana bırakacağım. İstanbul Beylikdüzü'nde 1994 yılında ANAP'lı belediye başkanı Orhan Tıraşoğlu iki dönem belediye başkanlığı yapıyor. Daha sonra yolsuzluk nedeniyle 2002 yılında kendisine bir operasyon yapılıyor. O zamanki il jandarma tarafından. 12 yıl aradan sonra belediye başkanının yolsuzluğu tespit ediliyor. Tabii bu dönemde operasyonu yapan il jandarma komutanına, yani askerlere de bir operasyon yapılıyor. Çünkü belediye başkanı kendisine kumpas kurulduğunu söylüyor. Evet. Karar verildiğinde 2014 yılı ve belediye başkanı diyor ki bana FETÖ'cüler kumpas kurdu diyor. Gerisini sana bırakıyorum Barış. Dinliyoruz.
Evet. Şimdi şöyle, bu yazıyı neden şimdi gündeme getirdim? İki nedeni var. Birincisi güncel bir hikaye. Yazının sonu zaten bugün yaşanan sıcak bir gelişmeye bağlanıyor. İkincisi de Türkiye için daha önemli bir yanı var. Türkiye biliyorsunuz bir süredir belediyelere yapılan operasyonları ya da kimi belediye başkanlarının, hatta hatırlarsınız Ekrem İmamoğlu'da eski Beylikdüzü belediye başkanı, belediye başkanlarına açılan davaları tartışıyor. İşte tam da burada tam bunlarla karşıtlık oluşturabilecek bir örnek Orhan Tıraşoğlu. Orhan Tıraşoğlu 1994'ten 2002'ye kadar Beylikdüzü, eski adı Beylikdüzü'nün Kavaklı'dır bu arada, Kavaklı Beylikdüzü belediye başkanlığı yapmış bir isim. 2002 yılında önce Ekim ayında kardeşinin de aralarında olduğu isimlere, sonrasında da Kasım ayında kendisine bir operasyon yapılıyor ve tutuklanıyor. İşte taksi, hatırlarsınız taksi plakaları İstanbul'da çok pahalı plakalar. Ancak İstanbul'un o dönemki belde belediyelerinde farklı yöntemler uygulanıyor. Farklı taksi plakaları yöntemler uygulanıyor. Bunların da aralarında olduğu birçok ihale dosyasında yolsuzluk yapıyorlar. Tabiri caizse bir tür örgütlü suç işleniyor. O dönem başlayan yargılama, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak gibi suçlamalarla eski Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Orhan Tıraşoğlu yargı önüne çıkarılıyor.
2002 yılı.
Evet. Şunu unutmayalım. Bu operasyonu o dönem yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'un o dönem beldeleri vardı. Bazı bölgeler jandarmaya bağlıydı. Jandarma bu bölgelerde asayişi sağlıyordu. Evet. İl Jandarma Komutanlığı yaptı. Onun başında da o dönem Hami Çakır, Albay Hami Çakır vardı. Şimdi bundan ötürü yargılandı Orhan Tıraşoğlu ve cezaya çarptırıldı. Bir kısım suçlardan cezaya çarptırıldı. Neydi onlar? İrtikap, yani işte bir örgüt aracılığıyla para alarak bir takım işler yapmaktan. Toplam 3 ayrı davada 12,5 sene ceza aldı. 3 ayrı bu dosyadan 12,5 sene ceza aldı.
Ceza, bölüyorum Barış, araya giriyorum çünkü yazı çok hani birçok kolu var yazının, parça parça dinleyenler iyi anlasın diye. Karar 12 yıl hapis cezası aldı dedin. Karar 2014 yılında veriliyor değil mi?
2014 yılında verildi.
Evet,
2014 yılında verildi. 2014 yılında 12,5 sene ceza aldı. Fethi, bunun dışında Orhan Tıraşoğlu mesela örgüt suçundan vesaire yargılandığı başka dosyalar da var. Fakat o dönem hatırlayın tam 17-25 Aralık'ın arkasından AKP-FETÖ tartışmasının, işte Cumhurbaşkanı'yla Fethullah Gülen arasında yaşanan gerilimlerin başladığı dönemdi ve Türkiye bunları konuşuyordu. Orhan Tıraşoğlu çıktı, dedi ki ya bana 12 yıl önce bu operasyonu FETÖ yaptı aslında. Ben suçsuzdum, bana kumpas kuruldu dedi. Bunu da yargıya taşıdı. Ve yargıya taşıdığında ifadesi önümde duruyor. Diyor ki işte ben Şerif Ali Tekalan bana geldi, dedi ki ben sizin oradan arazi istiyorum Beylikdüzü'nden. Ben size ne vereceğim dedim. Tanımıyorum sizin cemaati dedim. Ondan sonra işte Fethullah Gülen geldiğinde ayağa kalkmadım filan. Bunun üzerine bana operasyon yaptılar. Yani hakim de soruyor orada, diyor ki kaç yılında oldu? 98'de oldu. Bana da 4 yıl sonra operasyon yaptılar diyor. Tabiri caizse Türkiye'de hani o dönemin politik atmosferinden faydalanarak yapmış olduğu yolsuzluk dosyasının üstünü kapatacak şekilde bana bu operasyonu 12 sene önce FETÖ yaptı diyor. Ve bunun için de yargıya başvuruyor. Yargı bunun üzerine şöyle bir şey yapıyor. Orhan Tıraşoğlu'nun hüküm giydiği dosyalarda hükmün uygulanmasını bu iddiasının doğru olup olmadığına karar vermek üzere bekletiyor. Böyle bir yargının usulü var. Diyelim ki Fethi Yılmaz bir konudan ceza aldı ve ben Fethi Yılmaz'ın ceza aldığı konuda ona kumpas kurmakla suçlanıyorsam ve bundan o yargılanmaya başlıyorsam bunu bekletiyor yargı. Ya bir dakika, öbür karara bakalım diye. Gerçekten zaten Orhan Tıraşoğlu konuda yargıya da başvurmuş. Dediğim ifadeleri de vermiş. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aralarında Hami Çakır'ın da olduğu, yani eski İstanbul İl Jandarma Komutanı'nın da olduğu askerleri gözaltına alıyor ve bir yargılama yapıyor. Neden yargılama yapıyor? Orhan Tıraşoğlu'na komplo kuruldu mu? Kumpas kuruldu mu? Kurulmadı mı yargılaması yapıyor. Ve sonuçta o dönem ben de mesela Türk insanının hafızası biraz zayıf. Unutmuşum açık söylemek gerekirse, başta kendim olmak üzere. O dönemin haberlerine baktım. Bayağı konuşmuşuz bu konuyu. Yani 2002 yılında belediye başkanına kumpas kuruldu, kurulmadı diye. Özellikle hükümet meclisinde FETÖ meselesi daha ön plana çıktığı için orada bu olay yer almış.
Tabii şeyi de hatırlatmak lazım aslında Barış. Bu Orhan Tıraşoğlu'nun aslında 2014 yılında kendisi hakkında 12 yıl hapis cezası verildikten sonra bunu bir FETÖ kumpası demesinin nedeni aslında 2013 yılındaki 17-25 Aralık sürecinin hükümet için bir milat olması. Yani 17-25'ten önce ve sonra diye ayırdığı için. Bir de Orhan Tıraşoğlu'nun bu bana FETÖ'cüler kumpas kurdu demesinde aslında o dönemin hem jandarma komutanı, sen de bahsettin, Hami Çakır, ciddi bir bu anlamda itham da var. Yani bu isimler aslında bir anlamda FETÖ'cü de diyor kendisi, değil mi?
Diyor. Yani iki şey, birincisi zaten sen çok güzel hatırlattın, 17-25 bir milat deniyor. Oysa baktığında 17-25'ten önce, yıllar önce olmuş bir olay. Demek ki gerektiğinde o milat biraz esnetilip geriye kadar çekilebiliyormuş.
Evet.
İkincisi Albay Hami Çakır'la ilgili şimdi yazıya yer verememiştim. Dosyada ne var dersen, bir Orhan Tıraşoğlu'nun ifadesi var. İkincisi mesela bu yolsuzluk operasyonunu, yani Orhan Tıraşoğlu'na yapılan yolsuzluk operasyonunu diyelim ki Zaman Gazetesi, Aksiyon Dergisi haber yapmış. Bak FETÖ'cüler, FETÖ'nün yayın organları bu yolsuzluk haberlerini yapmışlar. Operasyonu haber yapmışlar. Demek ki Albay Hami Çakır'ı bu dosyayı FETÖ'cülerle birlikte hazırlamış. Onlar da buna destek vermişler filan diyor. Ya en nihayetinde çıkan gazete haberlerini sunuyor. Mesela çok enteresan, orada Albay Hami Çakır savunması demiş ki ya bir dakika, bu yolsuzluk haberlerini ilk yapan Hürriyet'ten Toygun Atilla ve Sabah Gazetesi'nden Şaban Yılmaz isimli muhabir. Hı hı. Yani aslında diğer gazeteler de bunu haber yapmış ama mesela böyle tabiri caizse bir tür bahaneler bularak o dönemin askerlerini, o kendisine operasyon yapan askerleri FETÖ ile itham ediyor.
Sonrasında ne oluyor? Operasyon oluyor.
Operasyon oldu. Gözaltına alındılar. Neyse ki Albay Hami Çakır tutuksuz yargılandı ama 3 gün gözaltında kalıyor. Uzun süre boyunca hakkında medyada işte FETÖ kumpası kurdu, FETÖ kumpası kurdu haberleri çıkıyor. Bu arada yazıda da yok, Albay Hami Çakır muhafazakar bir asker aslında. Yani muhafazakar yaşam tarzı olan bir asker. O açıdan bakıldığında belki de bu kavgada hedef alınması kimilerine göre, hani kimileri uzaktan bakıldığında acaba doğru mu demiş olabilir ama öyle birisi değil. Ben araştırdım da FETÖ ile bağı yok. Nitekim yargı da araştırmış bütün bu süreç boyunca. Yani Bankasya listelerinden işte ankesörlü telefonlara kadar, biliyorsun sen de buna ilişkin karineler var. Yani FETÖ bağlantı.
Evet, hızlıca yani. Bir iki dakikamız kaldı Barış. Hızlıca evet. Tamamlayalım.
Sonuçta Albay Hami Çakır beraat etti. Askerler beraat etti. Bunun üzerine Orhan Tıraşoğlu hakkında öyleyse geçmişte almış olduğu ceza buyurun uygulansın diye o 12,5 yıl cezasını uygulamak için kendisini cezaevine çağrıldı. Orada da bir usulsüzlük yapılmış. Ne yapılmış? Orhan Tıraşoğlu kapalı cezaevine girmesi gerekirken nasıl oluyorsa yargı içerisinde birileri mi harekete geçti bilemiyorum. Orhan Tıraşoğlu'nu önce açık cezaevine alıyorlar. Oradan da biliyorsun pandemi izni nedeniyle bırakıyorlar geçen hafta. Hı hı. Ancak bu hata yargıda fark ediliyor. Bunun üzerine ortalık biraz ayağa kalkıyor ve Orhan Tıraşoğlu yeniden kapalı cezaevine çağrılıyor. Ben pazartesi bu yazıyı yazdığım sıralarda müddetname diyoruz. Cezaevine gel tabiri caizse yazısı ve bu açıdan Orhan Tıraşoğlu yeniden cezaevine çağrılıyordu. Ve bu konuda acaba kimler sorumluları diye haklarında suç duyurusunda bulunulmuştu. Böyle bir durum var. Bu arada da şunu da unutmayalım. Orhan Tıraşoğlu bu kaç yıl geçmiş bak FETÖ, 2002-2023 bu 21 yıllık. Kendi hukuki serüvenini uzatması sayesinde diğer dosyalar var demiştim ya. O diğer evet. Dosyalarda zaman aşımına girdi ve Orhan Tıraşoğlu o yüzden de yargılanamadı açıkçası.
Peki. Çok teşekkürler. Çok sağ ol Barış. Hem yazın için hem de bir programda da bahsettiğimiz hakikatle bizi buluşturduğun için çok teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Çok ilginç gerçekten Barış Terkoğlu'nun hapisten kaçırılan belediye başkanı başlıklı yazısı. Bir belediye başkanı iki dönem. 1994 yılında belediye başkanı seçiliyor. Hakkındaki yolsuzluk nedeniyle 2002'de kendisine operasyon yapılıyor. Ve operasyon yapıldıktan 12 yıl sonra hakkında 12 yıl hapis cezası veriliyor. 2014 yılında hapis cezasını alınca, yolsuzluk nedeniyle hapis cezası alınca bana FETÖ'cüler kumpas kurdu diyor. Bundan sonra bu operasyonu yapan isimlere, yani o dönemin jandarma komutanına operasyon yapılıyor. Daha sonrasında da işte operasyon yapılan jandarma komutanı beraat ediyor. Suçsuz olduğu, çünkü gerçekten bir yolsuzluk nedeniyle bu operasyonun yapıldığı ortaya çıkıyor. Ve sonuç itibariyle de belediye başkanı kendisi hakkındaki birçok dosyada zaman aşımına girdiği için düşüyor. Haliyle belediye başkanı da yolsuzluk yaptığı yargı kararıyla da kesinleşen belediye başkanı da bir şekilde paçayı yırtmış oluyor diyelim. Programımızın sonuna geldik. 30 dakikanın sonuna geldik. Şimdi ilk program olduğu için sürçülisan ettiysek affola öncelikle. Ancak şu an Türkiye'deki ekonomi ciddi anlamda sıkıntılı ve ben önüme birçok köşe yazarının ekonomiyle ilgili yazılarını almıştım. Ancak zamanla ilgili anladığım kadarıyla bu ilk program olduğu için bana bir ders olsun. Ben de zamanı iyi ayarlayayım. Ekonomi durumu iyi olmadığı için, toplumsal anlamda ülkenin çok ekonomisinin iyi olmadığı için ve insanların emeğiyle sadece geçinebildiği için ellerinde aslında tasarruf edebilecekleri tek şey zaman kaldı. Zamanınızı iyi kullanın, tasarruflu kullanın diyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Almanya'da çalışan elleri yazma, Libya'ya gidecek olanlara şaşma, evi barkı yıkılanlara...
Olayların perde arkası, eksik bırakılan cümleler, satıra sığmayanlar, soru soran, araştıran, köşe kenarlarına ışık tutan habercilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.